16. Bölüm. Bilinçaltınız ve uyumlu insan ilişkileri. İyi bir şeyin olabileceğine ve şu anda olduğuna inanmayı seçin. En büyük gücünüz seçme yeteneğinizdir. Mutluluğu ve bereketi seçin. Bu kitaptan öğrendiğiniz en önemli şeylerden biri, bilinçaltınızın sizin aktardığınız her şeyi sadakatle kaydeden bir kayıt cihazına benzediğidir. Başkalarıyla ilişkilerinizde uyumlu bir denge yaratıp korumanız açısından altın kuralın bu kadar önemli olmasının nedenlerinden biri budur. Size nasıl davranılmasını istiyorsanız başkalarına öyle davranmanız gerekir. Bunun hem iç hem de dış anlamları vardır. İç anlam bilincinizle bilinçaltınız arasındaki bağlantıyı içerir. Bunu özetlemek için İnsanların sizin hakkınızda nasıl düşünmesini istiyorsanız, siz de onlar hakkında öyle düşünün. İnsanların sizin hakkında neler hissetmesini istiyorsanız, siz de onlar hakkında bunları hissedin. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Örneğin, iş yerinizden birine karşı kibar ve saygılı olabilirsiniz. Ama o arkasını döner dönmez zihninizde onu eleştirmeye, ona öfke duymaya başlayabilirsiniz. Bu tür olumsuz düşünceler sizin için son derece yıkıcı olabilir. Bunun zehir içmekten farkı yoktur. Olumsuz enerji sizin canlılığınızı, coşkunuzu, gücünüzü, iyi niyetinizi çalar. Bu olumsuz düşünce ve duygular bilinçaltınıza yerleştikçe hayatınızda her türlü zorluğa ve hastalığa yol açabilir. Başkalarıyla mutlu ilişkiler kurmanın en önemli anahtarı. Yargılamak, düşünmek ve zihinsel bir karara ya da sonuca varmaktır. Başkası hakkında düşünceniz sizin düşüncenizdir. Çünkü siz bunu düşünüyorsunuz. Düşünceleriniz yaratıcıdır. Bu nedenle karşınızdaki kişi hakkında düşündüklerinizi ve hissettiklerinizi kendi deneyiminizde yaratırsınız. Başkasına telkinde bulunduğunuzda kendinize de aynı telkinde bulunursunuz. Çünkü zihniniz yaratıcı ortamdır. Bu yüzden başkalarını nasıl yargılıyorsanız, siz de öyle yargılanırsınız. Yani başkalarına standartlar ve kriterler uygularken, bu standartlar ve kriterleri bilinçaltınızda yaratırsınız. Daha sonra bilinçaltınız bunları size de uygular. Bu yasayı öğrendikten ve bilinçaltınızın nasıl çalıştığını anladıktan sonra başkalarına yönelik düşünce, duygu ve hareketlerinizde dikkatli olursunuz. Çünkü bunu yaptığınızda kendinize yönelik bir doğru hareket, duygu ve düşünce durumu da yaratıyorsunuzdur. Başkalarına yaptığınız iyilikler size aynen geri döner. Zihin yasası gereğince yaptığınız kötülükler de geri dönecektir. Eğer biri başkasına yalan söylüyor ve onu aldatıyorsa, aslında kendine yalan söylüyor ve kendini kandırıyordur. Suçluluk ve kayıp duygusu bir gün bir şekilde kaçınılmaz olarak bu kaybı yaşamasına yol açacaktır. Bilinçaltı onun zihinsel eylemini kaydeder ve zihinsel niyet ya da motivasyona göre tepki verir. Bilinçaltınız kişisellikten uzaktır ve değişmez. İnsanlara göre muamele yapmaz. Dini ilişkileri ya da kurumları da dikkate almaz. Merhametli ya da kindar değildir. Başkalarına yönelik düşünce, duygu ve davranışlar eninde sonunda size döner. Günlük manşetler onu hasta etti. Şimdi kendinizi gözlemlemeye başlayın. İnsanlara, koşullara ve durumlara verdiğiniz tepkileri gözlemleyin. Bunları daha sonra incelemek için bir deftere kaydedin. Günlük olaylara ve haberlere nasıl tepki veriyorsunuz? Başka herkesin haksız olması yalnızca sizin haklı olmanız bir şeyi değiştirmez. Eğer haberler sizi rahatsız ediyorsa bu sizin kötülüğünüzedir. Çünkü olumsuz duygularınız huzur ve uyumunuzu sizden çalmıştır. Bir kadın bana kendisine kocası konusunda yardımcı olmam için yazmıştı. Adam gazetede bazı köşe yazarlarının yazılarını okudukça sinir krizi geçiriyordu. Bu tepkiler ve bastırılmış öfke yüksek tansiyon açısından son derece kötüydü. Doktoru duygusal yenilenme sayesinde stresini azaltmanın bir yolunu bulması gerektiğini söylüyordu. Bu adamı benimle görüşmeye davet ettim. Ona zihin fonksiyonlarını açıkladım. Bir gazetedeki makaleye sinirlenmenin duygusal açıdan olmadığını gösterdiğini anladı. Ancak öfkesinin zihnine ve bedenine verdiği zararın farkında değildi. Köşe yazarıyla siyasi ya da dinsel açıdan veya başka açılardan aynı fikirde olmasa da ona kendini ifade etme özgürlüğünü tanıması gerektiğini fark etmeye başladı. Aynı şekilde köşe yazarı da ona yayınlanan ifadelere katılmadığını belirten bir mektup yazıp gazeteye gönderme özgürlüğünü tanımalıydı. Sertleşip huysuzlaşmadan da karşı fikirlerde olunabileceğini öğrendi. Ortada basit bir gerçek vardı. Onu etkileyen şey başkalarının söyledikleri ya da yaptıkları değildi. Daha çok söylenenlere ve yapılanlara kendisinin gösterdiği tepki önemlidir. Bu açıklama adamın iyileşmesine yardımcı oldu. Biraz uğraşarak sabah nöbetlerinin üstesinden gelebileceğini fark etti. Karısı bana onun köşe yazarları aynı fikirde olmadığı şeyler yazdığında bunlara gülmeyi öğrendiğini söyledi. Aynı zamanda böyle sert tepkiler verdiği için kendine gülmeyi de öğrenmişti. Gazete makalelerinin artık onu rahatsız etme ve kızdırma gücü yoktu. Duygusal dengesi ve sükuneti arttığı için yüksek tansiyonu da biraz daha kontrol altına alınmıştı. Kadınlardan nefret ediyorum ama erkekleri seviyorum. Cynthia büyük bir şirkette yönetici sekreteriydi. Ofisindeki kadınlardan bazılarına sinir olduğu için benimle görüşmeye gelmişti. Onların dedikodu yaptıklarına ve kendisi hakkında olmadık yalanlar yaydıklarına inanıyordu. Sorduğumda başka kadınlarla ilişkilerinde de pek çok sorun yaşadığını itiraf etti. Kadınlardan nefret ediyorum ama erkekleri seviyorum dedi. Cynthia ile konuştukça onun amiri olduğu kişilerle kendini beğenmiş, buyurgan ve sevimsiz bir ses tonuyla konuştuğunu fark ettim. Tavırlarında bir kurum vardı. Bu ses tonu ve tavrın bazı insanlar üzerinde hiç hoş olmayan bir etki yaratacağını biliyordum. Kendisi ise bunu fark etmiyordu. Ona göre önemli nokta iş arkadaşlarının işleri onun için zorlaştırmaktan keyif almalarıydı. Eğer ofisinizdeki ya da fabrikanızdaki herkes sizi rahatsız ediyorsa, bu rahatsızlık ve huzursuzluk sizden gelen bilinçaltı bir kalıba ya da zihinsel yansıtmaya bağlı olamaz mı? Eğer köpeklerden nefret ediyor ya da korkuyorsanız, bir köpeğin size vahşi bir tepki gösterebileceğini biliyoruz. Hayvanlar sizin bilinçaltı titreşimlerinizi alırlar ve buna göre tepki gösterirler. Bu anlamda insanların da köpekler, kediler ve diğer hayvanlar kadar hassas olabileceğini söylememiz çok mu garip olur? Kadınlardan nefret eden bu kadına kendini manevi değerlerle tanımlaması ve hayatın gerçeklerini beyan etmeye başlaması halinde kadınlara duyduğu nefretin bu nefretle ilişkili ses tonları ve davranışlarla birlikte tamamen yok olacağını söyledim. Duygularımızın kendini konuşmamızda, eylemlerimizde, yazılarımızda ve hayatımızın tüm aşamalarında gösterdiğini öğrenince çok şaşırdı. Konuşmamızın sonucu olarak Cynthia eskisi gibi tepkili ve öfkeli davranmaktan vazgeçti. Ofisinde düzenli ve sistematik olarak özenle şu sözleri tekrarlıyordu. Sevgiyle, sessizce ve huzur içinde düşünüyor, konuşuyor ve davranıyorum. Beni eleştiren ve hakkımda dedikodu yapan herkese sevgi, huzur, hoşgörü ve kibarlık gösteriyorum. Düşüncelerimi herkese karşı huzura, uyuma ve iyi niyete yönlendiriyorum. Ne zaman olumsuz bir tepki gösterecek olsam kendime şöyle diyorum. Kendi içimde uyum, sağlık ve huzur prensibinden hareketle düşünüyor, konuşuyor ve davranıyorum. Yaratıcı zeka her alanda beni yönetiyor. Bana öncülük ediyor ve yol gösteriyor. Bu sözler Cynthia'nın hayatını değiştirdi. İş yerindeki eleştiriler ve rahatsız edici ortamın yavaş yavaş kaybolduğunu gördü. İş arkadaşları onun hayat yolculuğundaki dostları ve yol arkadaşları oldular. Kendimizden başka kimseyi suçlayamayacağımız ve kimseyi değiştiremeyeceğimize dair gerçeği keşfetti. İç konuşması onun terfisini destekledi. Satış temsilcisi olan Jim beni görmeye geldi. şirketinin satış müdürü ile yaşadığı zorluklar yüzünden çok mutsuzdu. 10 yıldır aynı şirketteydi. Ne terfi almış ne de takdir görmüştü. Bana satış rakamlarını gösterdi. Bu rakamlar kendi bölgesindeki diğer satış temsilcilerinin rakamlarından daha yüksekti. Ona göre satış müdürü kendisinden hoşlanmıyordu. Haksızlığa uğradığını düşünüyordu. Toplantılarda yönetici onun önerilerini reddediyor ve zaman zaman ona çok kaba davranıyordu. Durumunu ayrıntılarıyla konuştuktan sonra Jim'e bunun nedeninin büyük ölçüde kendi içinde olduğunu söyledim. Kendisinin üstü hakkındaki görüşü ve inancı onun tepkisini doğuruyordu. Ne ekersek onu biçiyorduk. Jim'in satış müdürü hakkında görüşü onun acımasız, ön yargılı ve huysuz olduğu yönündeydi. Jim yöneticisine karşı öfke ve kin doluydu. İşe giderken kendi kendine satış müdürüyle eleştiri, zihinsel tartışmalar, suçlamalar, tehditlerle dolu sert bir konuşma yaptığını kurguluyordu. Jim'in zihninde yarattıkları kaçınılmaz olarak geri dönüyordu. Konuşmamızın sonunda Jim iç konuşmasının son derece yıkıcı olduğunu fark etti. Sessiz düşüncelerin ve duyguların yoğunluğu ve gücü satış müdürüyle ilgili yargı ve suçlamaları kendi bilinçaltına işliyordu. Bu düşünce patronundan olumsuz tepkiler almasına, aynı zamanda başka kişisel, fiziksel ve duygusal bozuklukların oluşmasına neden oluyordu. Benim teşvik etmem üzerine Jim sık sık şu sözleri tekrarlamaya başladı. Evrenimdeki tek düşünür benim. Patronum hakkında düşündüklerimden ben sorumluyum. Satış müdürüm benim onun hakkında düşündüklerimden sorumlu değil. Herhangi bir insana yere ya da şeye beni sinirlendirme ya da rahatsız etme gücünü vermeyi reddediyorum. Patronum için sağlık, başarı, zihinsel huzur ve mutluluk diliyorum. Ona içtenlikle iyilik diliyorum ve kendisinin her konuda ilahi olarak yönlendirildiğini biliyorum. Bu sözleri yavaşça, sessizce ve hissederek tekrarladı. Zihninin bir bahçeye benzediğini ve bu bahçeye ne ekerse onların büyüyeceğini biliyordu. Ona aynı zamanda uyumadan önce gözünde canlandırma ve hayal kurma tekniğini de öğrettim. Kafasında amirinin onu çıkardığı iş nedeniyle tebrik ettiği, azmini ve coşkusunu övdüğü ve müşterilerden aldığı harika tepkileri aktardığı bir senaryo yarattı. Bunun gerçekliğini hissetti. Patronuyla el sıkıştığını, onun ses tonunu duyduğunu, gülümsediğini gördüğünü hissetti. Gerçek bir zihinsel film yaratıp bunu elinden geldiğince dramatize etti. Her gece bu zihinsel filmi yeniden izledi. Bilinçaltının onun bilinçli betimlemesinin yansıyacağı bir alıcı araç olduğunu biliyordu. Yavaş yavaş zihinsel ve manevi geçişim olarak düşünebileceğimiz bir süreç sayesinde bilinçaltında etki yaratılır. İfade otomatikman kendini gösterdi. Jim'in satış müdürü onu San Francisco'ya çağırdı, tebrik etti ve onu bölüm müdürlüğüne terfi ettirdi. Bu durumda hem sorumluluklarını hem de maaşı artacaktı. Jim müdürüyle ilgili görüş ve yargılarını değiştirince bilinçaltı devreye girdi ve müdürü de ona buna uygun şekilde tepki verdi. Duygusal açıdan olgunlaşmak. Başka birinin söylediği şeyler siz izin vermediğiniz sürece sizi kızdıramaz ve rahatsız edemez. Bir başka kişinin sizi üzmesinin tek yolu sizin kendi düşüncenizdir. Öfkelenirseniz zihninizde 4 aşamadan geçmeniz gerekir. Söyleneni düşünmeye başlarsınız. Öfkelenmeye ve öfke duygusu yaratmaya karar verirsiniz. Sonra eyleme geçmeye karar verirsiniz. Belki siz de aynı şekilde konuşur ve tepki verirsiniz. Gördüğünüz gibi düşünce, duygu, tepki ve eylem hepsi sizin kendi zihninizde gerçekleşir. Duygusal açıdan olgun olmak ne demektir? Bu, başkalarının eleştiri ve kızgınlığına olumsuz tepki vermeye yönelik doğal ama çocuksu eğilimin ötesine geçmek anlamına gelir. Kimse eleştirilmekten ve aşağılanmaktan hoşlanmaz. Ancak bu gerçekleştiğinde nasıl tepki vereceğimizi tercih etme yeteneğimiz vardır. Olgun tercih, benzer biçimde olumsuz tepki vermekten kaçınmaktır. Benzer şekilde tepki vermek, diğer kişinin aşağılayıcı eleştirilerinin seviyesine inmek ve onun negatif atmosferiyle bir olmaktır. Kendinizi hayattaki kendi amacınızla tanımlayın. Hiç kimsenin, hiçbir yerin ya da hiçbir şeyin sizi iç huzurunuzdan, sükunetinizden ve sağlığınızdan uzaklaştırmasına izin vermeyin. Uyumlu insan ilişkilerinde sevginin anlamı. Psikanalizin babası ve psikoloji tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Freud, sevgiden yoksun bir kişiliğin hastalanıp öleceğini söylüyordu. Sevgi, anlayış, iyi niyet ve diğer kişinin ilahiliğine saygıyı içerir. Ne kadar sevgi verir ve yayarsanız o kadar çok sevgi size geri döner. Birinin egosuna ve özgüvenine zarar verirseniz onun iyi niyetini kazanamazsınız. Herkesin sevilmek ve takdir edilmek istediğini unutmayın. Herkesin dünyada önemli olduğunu hissetmeye ihtiyacı vardır. Diğer kişinin gerçek değerinin bilincinde olduğunu bilin. Sizin gibi o da, bütün insanlara can veren tek hayat prensinin ifadesi olmanın saygınlığını hissetmektedir. Bunu bilinçli bir şekilde ve farkında olarak yaparsanız, diğer kişiye destek olursunuz. O da size sevgi ve iyi niyetle karşılık verir. Seyircilerden nefret ediyordu. Marie hep oyuncu olmayı hayal ediyordu. Üniversitede tiyatro okudu. Sonra şansı yaver gitti ve ülkenin pek bilmediği bir bölgesinde önemli bir tiyatro onu kadrosuna aldı. İlk performansında seyirciler onu yuhaladı. Dehşete kapılan ve çok öfkelenen Marie, o bölgedeki insanların aptal, cahil ve geri kafalı olduğuna karar verdi. Hepsinden nefret ediyordu. Üzüntü içinde geçen günlerden sonra tiyatrodan uzaklaştırıldı. Doğup büyüdüğü yere geri döndü ve sahneyi bırakıp garson olarak çalışmaya başladı. Bir gün arkadaşı onu New York'ta, Town Hall'da bir seminere davet etti. Konu, kendimizle nasıl iyi geçiniriz idi. Bu seminer onun hayatını değiştirdi. Tiyatroda yaşadığı ilk deneyim karşısında fazla şiddetli bir tepki gösterdiğini gördü. İlk rol aldığı oyunun pek de iyi olmadığını ve ekibe yeni katılan biri olarak kendisinin de formunda olmadığını kendine itiraf etti. Hata seyircilerin değildi. Kendisinin seyircilerin tepkisini kabul etme biçimi ve onlara negatif enerjiyle karşılık vermesi yanlıştı. Marie sahneye ve en büyük hayaline dönmeye karar verdi. Seyirciler ve kendisi için dileklerinin içtenlikle gerçekleşmesini istiyordu. Her gece sahneye çıkmadan önce etrafına sevgi ve iyi niyet yayıyordu. Orada bulunan herkesin yüreğini ilahi huzurun doldurmasını dilemeyi alışkanlık haline getirdi. Her performans sırasında seyircilere sevgi titreşimleri gönderiyordu. Bugün tiyatroda önemli bir isim. İyi niyetini ve güvenini başkalarına geçiriyor. Onlar da aynı şekilde karşılık veriyorlar. Zor insanlarla başa çıkmak. Dünyada zor insanlar da olduğunu biliyoruz. Bunlar zihinsel olarak bozulmuş, yanlış koşullanmış insanlardır. Birçoğu kavgacı, huysuz, alaycı, geçimsiz, acımasız, duyarsız hale gelmiş zihinsel suçlulardır. Psikolojik olarak hastadırlar. Zihinleri belki de geçmişte yaşadıkları deneyimler nedeniyle deforme olmuş, bozulmuştur. Böyle bir insanla uğraşmak zorunda kalırsanız ne yaparsınız? Eğilim, onların negatif enerjilerine benzer şekilde karşılık vererek kendilerinden hoşlanmamaktadır. Ama bunu yaparsanız önce negatifliği kendi üzerinize alır ve bunun sizin üzerinizdeki kötü etkilerini yaşarsınız. Bunun yerine kötülüğe iyilikle karşılık vermeye çalışın. Bu onların kötü ve sevimsiz tutumlarının sizi etkilemesini engelleyen bir zırh yaratır. Sizin sevecenliğiniz ve anlayışınız da onları değiştirme sürecini başlatacaktır. Üzüntüye ortak aramak. Nefret dolu, öfkeli, bozulmuş kişilik, sınırsız güçle uyum halinde değildir. Bu kişi huzurlu, mutlu ve keyifli insanlara öfke duyar. Genellikle kendisine karşı iyi ve kibar olanları eleştirir, yargılar ve küçümser. Tavrı şudur: neden ben bu kadar üzgünken onlar mutlu olsun? Onları da kendi seviyesine çekmeye çalışır. Bir anlamda kendi mutsuzluğuna ortak aramaktadır. Bunu anladığınızda etkilenmez, sakinliğinizi ve soğukkanlılığınızı korursunuz. Londra'da seminerlerime katılan Bruce adında bir adam bana bu süreçle ilgili deneyimini anlatmıştı. Yaşadığı çevreyi güzelleştirmekle ilgilenen bir kuruluşta gönüllü olarak çalışmaya başlamıştı. Gönüllülerin birçoğu bahçeler yapmak, parklara çeki düzen vermek ve yıpranmış binaları onarmakla ilgileniyordu. Ancak bir üye herkesin önerilerine karşı çıkıyordu. Bunun da ötesinde diğerlerini motive eden unsurlara saldırıyordu. Grubun toplantılarını o kadar tatsız hale getiriyordu ki katılım düşmeye başlamıştı. Üyelerin bazıları Bruce'a gelmişlerdi. Birlik olup huysuzu kuruluştan uzaklaştırmayı öneriyorlardı. Bruce önce bu planı kabul edecek gibi olmuş ama sonra bunu yapmanın adamın kendilerine yönelik abuk subuk tutumlarını perçinleyeceğini fark etmişti. Bunun yerine gözünde adamın grubun sevimli, işbirlikçi bir üyesi haline geldiğini canlandırmaya başlamıştı. Her toplantıdan önce Bruce sessiz bir köşeye çekilip şunları tekrarlıyordu. İçimdeki uyum ve huzur prensibiyle uyumlu düşünüyorum. Konuşuyor ve hareket ediyorum. Kendini kuruluşumuzun hedeflerine adayan herkes bunu ilahi düzende kibarca ve iyi niyetle yapıyor. Uyumsuzluk yok, sevimsizlikler ve hoşnutsuzluklar yok. Yaratıcı zeka yaptığımız her işte bize öncülük ediyor, yol gösteriyor ve bizi yönetiyor. Birkaç hafta sonra bu kadar sorun yaratan adam yeni bir girişim önermişti. Bunu öylesine anlaşmacı ve işbirlikçi bir tavırla sunmuştu ki kuruluştaki herkesin hatta onu kovmak isteyen kişilerin bile onayını almıştı. İnsan ilişkilerinde empati. Geçenlerde Alice adında genç bir kadın beni ziyaret etti. İş yerindeki bir başka genç kadından uzun süredir nefret ettiğini söyledi. Bunun nedeni diğer kadının ondan daha güzel, mutlu ve varlıklı olmasıydı. Kadının şirketin Alice'in uzun süredir hayran olduğu CEO'su ile nişanlanması bardağı taşıran son damla olmuştu. Düğünden bir gün sonra Alice'in bu kadar hoşlanmadığı kadın şirkete ilk evliliğinden olan kızıyla gelmişti. Alice iş arkadaşının bir kızı olduğunu hatta daha önce evli olduğunu bilmiyordu. Doğuştan gelen bir sorundan dolayı kızın bacağında çelik bir alet vardı. Alice kızın annesine şunları söylediğini duymuştu. Anne, yeni babam da burada mı çalışıyor? Burayı çok sevdim çünkü sevdiğim insanlarla dolu. Kanın birden bu küçük kıza kaynayıverdi dedi Alice. Onun kendini ne kadar mutlu hissettiğini biliyordum. Bu kadının benim hiç bilmediğim şeyler sayesinde ne kadar mutlu olduğunu gördüm. Birden ona karşı sevgi hissettim. Odasına gittim ve kendisine mutlulukların en büyüğünü diledim. Bunu söylerken samimiydim. Alice o anda psikologların empati adını verdiği şeyi yaşamıştı. Bu, başkalarının duygularını anlamak anlamına gelen sempatiyle aynı şey değildir. Daha fazlasıdır. Hayali olarak kendinizi başka insanların zihinsel durum ve tutumlarına yansıtmanız anlamına gelir. Alice, zihinsel durumunu ve yüreğindeki hissi diğer kadına yansıttığında onun deneyimini düşünmeye başlamıştı sanki. Diğer kadın gibi düşünüyor ve hissediyordu. Aynı zamanda kendini çocuğun zihnine de yansıttığı için onun gibi de düşünüp hissetmeye başlamıştı. Ne zaman bir başkasını incitme ya da onun hakkında kötü şeyler düşünme eğiliminde olduğunuzu hissederseniz kendinizi onun zihnine yansıtın ve duruma onun açısından bakmaya çalışın. İmrenme, kıskanma, öfkelenme eğiliminde olduğunuzu fark ederseniz kendinizi karşınızdaki kişinin yerine koyun. Birbirinizi sevin. Kendinden ödün veren asla kazanamaz. İnsanların sizden yararlanmalarına ve sinir krizleri, ağlama nöbetleri ya da başka türlü duygusal krizleri kullanarak amaçlarına ulaşmalarına izin vermeyin. Bu insanlar sizi köleleri haline getirmeye ve size istediklerini yapmaya çalışan diktatörlerdir. Kararlı ama kibar olun ve teslim olmayı reddedin. Kendinden ödün veren asla kazanamaz. Onların art niyetine, bencilliğine ve sahipleniciliğine katkıda bulunmayın. Doğru olanı yapmaya çalışın. Siz idealinizi gerçekleştirmek ve hayatın ezeli ve ebedi gerçeklerine ve manevi değerlerine sadık kalmak için buradasınız. Dünyada hiç kimseye sizi hedefinizden, gizli yeteneklerinizi dünyayı ifade etmek, insanlığa hizmet etmek ve ilahi bilgeliği, doğruluğu ve güzelliği bütün insanlara göstermek yönündeki amacınızdan uzaklaştırmasına neden olacak gücü vermeyin. İdealinize sadık kalın. Sizin huzurunuza, mutluluğunuza ve tatmininize katkıda bulunan her şeyin dünyadaki bütün insanlara iyilik vereceğini bilin. Parçayla uyum, bütünle uyumdur. Çünkü bütün parçada, parça ise bütündedir. Diğer insanlara sadece sevgi borçlusunuz. Sevgi de zihnin mutluluk, sağlık ve zihinsel huzur yasasını yerine getirmektir. Hatırlanmaya değer fikirler. Bilinçaltınız alışkanlık haline getirdiğiniz düşüncelerinizi kaydeden bir kayıt cihazı gibidir. Başkaları hakkında iyi şeyler düşünürseniz aslında kendiniz hakkında iyi düşünmüş olursunuz. Nefret dolu ve öfkeli bir düşünce zihinsel bir zehir gibidir. Başkaları hakkında kötü şeyler düşünmeyin. Çünkü bunu yaparsanız kendiniz hakkında kötü şeyler düşünmüş olursunuz. Evreninizdeki tek düşünür sizsiniz ve düşünceleriniz yaratıcıdır. Zihniniz yaratıcı ortamdır. Bu nedenle karşınızdaki kişi hakkında düşündüğünüz ya da hissettiğiniz şeyleri kendi deneyiminizde hayata geçirmiş olursunuz. Bu altın kuralın psikolojik anlamıdır. Başkalarının sizin hakkında nasıl düşünmesini istiyorsanız onlar hakkında öyle düşünün. Başkalarını aldatmak, dolandırmak ve onlardan çalmak sizin kendinizle ilgili yoksunluklar, kayıplar ve sınırlamalar yaşamanıza neden olur. Bilinçaltınız motivasyonlarınızı, düşüncelerinizi ve duygularınızı kaydeder. Bunlar olumsuzluklar, kayıplar ve sınırlamalar içerdiğinde sayısız şekilde sıkıntı yaşarsınız. Bir başkasına yaptığınız şeyi aslında kendinize yapıyorsunuzdur. Yaptığınız iyilik, sergilediğiniz kibarlık, gösterdiğiniz sevgi ve iyi niyet size pek çok farklı şekilde geri dönecektir. Karşınızdaki kişi hakkında düşündüklerinizden siz sorumlusunuz. Unutmayın, karşınızdaki kişi onun hakkında ne düşündüğünüzden sorumlu değildir. Düşünceleriniz kopyalanır. Şimdi karşınızdaki kişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Duygusal açıdan olgunlaşın ve diğer insanların sizden farklı olmasına izin verin. Onların sizinle aynı fikirde olmamaya hakkı var. Sizin de onlarla aynı fikirde olmama özgürlüğünüz var. Huysuzlaşmadan aynı fikirde olmadığınızı gösterebilirsiniz. Tıpkı hayvanların korku vibrasyonlarını almaları gibi birçok insanda hassastır. Sakladığınızı sandığınız düşünceler sesinizle, mimiklerinize ve beden dilinize yayılır. Bu hem olumlu hem de olumsuz düşünceler için geçerlidir. Sessiz düşünce ve duygularınızı temsil eden iç konuşmanız, başkalarının size yönelik konuşmalarında kendini gösterir. Kendiniz için dilediğinizi karşınızdaki kişi için de dileyin. Uyumlu insan ilişkilerinin anahtarı budur. İşvereniniz hakkındaki görüş ve yargınızı değiştirin. Onun altın kuralı ve sevgi yasasını uyguladığını, buna göre karşılık vereceğini bilin. Siz izin vermediğiniz sürece hiç kimse sizi kızdıramaz ve rahatsız edemez. Düşünceniz yaratıcıdır. Karşınızdaki kişiye iyilikle karşılık verin. Eğer biri size hakaret eden bir isim takarsa ona "İçin huzur dolsun" deme özgürlüğünüz vardır. Diğer insanlarla iyi anlaşmanın yolu sevgidir. Sevgi, diğer kişinin ilahiliğine yönelik anlayış, iyi niyet ve saygıdır. Olumsuz koşullanmaları yüzünden zor ve sevimsiz insanlar haline gelen kişilere merhamet ve anlayış gösterin. Herkes gibi onların da içinde ilahi ışık vardır. Onları anlamak, affetmektir. Başkalarının başarısından, terfisinden ve şansından keyif alın. Bunu yaparsanız siz de şansı kendinize çekmiş olursunuz. Asla bir başkasının duygusal sahnelerine ve nöbetlerine teslim olmayın. Kendinden ödün veren asla kazanamaz. Emir kulu olmayın. Doğru olanı yapmaya çalışın. Size huzur, mutluluk ve keyif veren zihinsel görüşün doğru ve iyi olduğunu bilerek idealinize sadık kalın. Sizin için iyi olan herkes için iyidir. Dünyadaki herkese borçlu olduğunuz tek şey sevgidir. Sevgi, kendiniz için dilediğiniz sağlık, mutluluk ve hayatın bütün nimetlerini herkes için dilemektir. Duygusal açıdan olgunlaşın ve diğer insanların sizden farklı olmasına izin verin. Onların sizinle aynı fikirde olmamaya hakkı var. Sizin de onlarla aynı fikirde olmama özgürlüğünüz var. Huysuzlaşmadan aynı fikirde olmadığınızı gösterebilirsiniz.